Alacağım bu arada ama. Hemen giriyor musun?
Tabii.
Çayımızı.
Hemen çay. Tabii, buyurun çayı alın. Sevgili izleyicilerimize ben de iyi akşamlar dileyim. Hoş geldiniz Fonca yayınımıza. Bugünkü konuğumuz Tacirler Yatırım Yönetim Kurulu Danışmanı Mehmet Aşçıoğlu. Mehmet Bey hastalanmış, grip olmuş ama bizi kırmadı. Yine de programımıza konuk olmayı kabul etti bugün. Kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. Şimdi bir çay almaya gitti sevgili izleyicilerimiz. Onu bekliyoruz. Sorularınızı yazmaya başlayabilirsiniz. Yine aslında kritik haftalardan geçiyoruz. Hep gözümüz FED'de. Bir ara İngiltere'ye doğru dönmüştük ama şimdi tekrar FED'i konuşmaya başladık. Çünkü önümüzdeki dönemde yapacağı faiz artırımı, duruşu nasıl olacak, piyasaları oldukça etkiliyor. Geçen hafta Cuma günü kapanışta, bizim kapanışımıza doğru, Amerika'nın tarım dışındaki sektörde işe alımlarla ilgili verisini aldık. Bunun etkilerini soracağız piyasalara. Çünkü bu veriden sonra piyasalar çok mutlu olmadı. Gene Amerikan borsaları düşüşte, vadeliler hep eksi de kırmızı da. Ve altında tabii geriledi. Önümüzdeki haftada çarşamba ve perşembe günleri Amerika'nın enflasyon verileri var. Önce üretici fiyatı, sonra tüketici fiyatları gelecek. ÜFE ve TÜFE. Bunlar da tabii çok önemli olacak. Bunların hepsi Fed için birer veri oluyor. Eğer ekonomide bu veriler iyiye gidişatı gösterirse Fed'in faiz artırımlarının devam edeceğini ve piyasaların gene sıkıntılı günler yaşayacağını söyleyebiliriz deyip ben özetliyorum. Hemen bir yasal uyarımızı da çıkarayım. Mehmet Bey hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Çok geçmiş olsun diyoruz tekrar.
Teşekkür ederim. Yani grip, mevsim hastalığı.
Evet. Şimdi Mehmet Bey ben hemen şunu sormak istiyorum. İzleyicilerimiz de merak ediyorlardır. Şimdi bu tarım dışı istihdam, yani tarım dışında istihdam edilen kişilerin sayısı beklenen bu Cuma günü için 250 bin civarındaydı. 262 bin zannediyorum geldi yanlış hatırlamıyorsam. Tamam evet. Beklentilere yakın geldi. Peki neden piyasalar bunu kötü algıladılar? Bunun düşük gelmesini mi bekliyorlardı?
Şimdi piyasalarda sorun edilen şey faizin artıyor olması. Faizin artıyor olmasının temel sebebi enflasyon. Faizin artması halinde paranın tabii ki daha pahalı bir hale gelmesi de borsalar için önümüzdeki dönemde bu realizasyon sürecinin devam manası taşıyor. Parasal bolluk borsaları pozitif etkiliyor. Para gidecek yer, alternatif yer bulmada sıkıntı yaşadığında borsada balon şişiyor. Şu an bizde de parasal bolluk var farkındaysanız. Bunu pandemi boyunca Amerika epey pompaladı. Keza Avrupa'da, Avrupa'da negatif faiz ortamına geçilmişti. Sonrasında da tabii ki bu kadar çok para bakıldığı zaman özellikle maliyet unsurlarının edinimlerinin fiyatlarını artırdı. Orada enerji başta olmak üzere. Bu da tabii ki üretimde fiyat artışları ve dolayısıyla maliyet enflasyonu oldu. Sonrasında maliyet enflasyonunun nihai mal fiyatına yansımasıyla birlikte tüketici fiyat endeksleri de yükselmeye başladı. Tüketici fiyat endeksleri öyle bir noktaya geldi ki Amerika'da işte son 40 yılın rekorları kırılıyor. Keza Avrupa'da da öyle son 50 yılın rekorları kırılıyor. Yani uzun yıllardır çift haneli enflasyon rakamı görmemiş olan ülkelerde çift haneli enflasyon konuşuluyor şu an. Amerika'da tabii ki Fed'in faiz artırım süreci ve piyasadaki fazla parayı çekmesi, fonlamayı azaltması sebebiyle de endekslerde bir realizasyon var. Şimdi özellikle piyasa oyuncuları, piyasa aktörleri faiz artırımı ne zaman biter sorusunun cevabını yakalamaya çalışıyorlar. Geçen hafta birkaç tane data, ekonomiye ilişkin data kötü geldi. Bu şu demekti. Kötü gelmesi, bak faizler de artıyor, resesyon olasılığı artıyor. Eğer resesyon olacaksa bu faiz artırımlarında sonu gelir. Hadi borsada hisse senedi alalım modu. Şimdi datalar tekrar iyi gelmeye başladığında ki bu söylediğiniz data iyi bir data. İstihdamda neticede bir kayıp yok. Tersine çok küçük de olsa pozitif bir durum söz konusu. Bu da Amerika'da işlerin iyi olduğunu gösteriyor. Tabii o da resesyon olasılığını azaltıyor. Eğer Amerika'da resesyon olmayacaksa da FED faiz artırımına devam eder modu. Şimdi bu kocaman bir oyun. Eninde sonunda bu faiz artırımları bitecek ama piyasa tabii faiz artırımlarının biteceği tarihe kadarki sürede boş duramaz. Onun için de bu bir volatilite yaratıyor. 30 bin endeks seviyesinin üzerine almışlardı DAO'yu. Yine altına sarktı. Önümüzdeki haftalarda bu data oyunları yine oynanır ve endeks de bir bant aralığında hareket etmeye devam eder. Şimdiki bantımız bakıldığı zaman 28 bin endeksle DAO'da 32 bin arası. 32 bin çok güç bir olasılık. 28 bin endeksin altına da sarkılabilir ama hani teknik olarak bunu ifade etmek gerekiyor. Pandemi öncesi 27.500 endeks zirveydi ve oradan geri dönmüştü Amerika'da endeksler. Orada başlamıştı. DAO'u hep ifade ediyorum. Ben S&P ve Nasdaq'a bakmıyorum. Ve özellikle de pandeminin Dünya Sağlık Örgütü tarafından ilan edilmesiyle de bir anda soluğu 17 binlerde, 16 binlerde almıştık. Orada da özellikle Warren Buffett başta olmak üzere pek çok ünlü borsa spekülatörü ve portföy yöneticisinin evet ayı piyasasına girdik söylemleri gelmişti. Ama öyle olmadı. Endeks oradan özellikle Amerika parayı pompalamaya başladığında 37.500'e gitti. Yani bu çok ciddi bir rakam. %100'den daha fazla DAO'nun tarihte çok kısa sürede prim yaptığı bir ortam ben en azından bu yaşta yaşamadım. O sebeple de orada birinci yanılgı geldi. Şimdi aynı söylemler yine var. Ayı piyasasına girdiğine dair ki ben buna inanmıyorum. Nedenini de söyleyeyim. Bütün bunların sebebi enflasyon ya. Enflasyondan girdim mevzuya. Enflasyon şirketlerin zahiri kar elde etmesi demek. Bir tek şey negatif etki yaratabiliyor oluştuğunda. Fiyatlar çok hızlı artar ve eğer alım gücü aynı oranda artamazsa, ki Amerika'da artamaz bence. Türkiye'de biliyorsunuz enflasyon oranında ücretlere zam yapılıyor ama Amerika'da serbest piyasa ekonomisi bütün haşinliğiyle devam ediyor. Orada hiçbir patron evet ya burada da çok enflasyon var, hadi bakalım biz bu çalışanlarımızın da maaşlarını bu artan fiyatlar oranında arttıralım demiyor. O sebeple de o alım gücünün aynı şekilde buradaki fiyat artışlarını karşılayamaması halinde birim adet satış, hizmet veya mal satış miktarlarının azalması söz konusu olabiliyor. Ama fiyatlar burada da çok ciddi oranda arttığında özellikle bu zahiri kar dediğimiz şey orada ortaya çıkıyor. Daha az satsa bile, daha az miktar bazında satış olsa bile hasılatlar tam tersi birkaç katı artabiliyor. Bu da kar marjı değişmese de sermaye karlılığında inanılmaz bir artış sağlıyor. Tabii öyle olunca da değerlemeler değişiyor. O yüzden de Amerika'nın da düşüşü sınırlı olacaktır. Orada da enflasyon var çünkü. Kısacası bunları fiyatlıyoruz şimdi. Yani buradaki volatiliteyi dataların evet seyri belirliyor. Datalar biraz bozuk gelse hadi borsalar alıyorlar. Çünkü diyorlar ki ya bu faiz artırımı tamam artık iki defa daha artırsa ya da bir defa daha artırsa bu iş biter. Onu fiyatlıyorlar. Çünkü faiz artırımı bitmesi artık parasal daralmanın sonunun geldiği manası taşıyor. Tam tersi datalar iyi gelirse cuma günü olduğu gibi bu sefer de bunu aksine fiyatlıyorlar. Anlayacağınız tam bir oyun, tam bir manipülasyon piyasası haline geldi dünya.
Evet, önümüzdeki hafta da az evvel söylemiştim enflasyon verileri açıklanacak Amerika'nın diye, bu da aslında bekleniyor. İzleyicimiz Prometheus'un da bir sorusu var bununla ilgili. Eğer diyor bu 13'ündeki veriler kötü gelirse bir de bizim PPK'da faiz indirimleri devam ederse bu BIST'te bilanço dönemi nasıl etkilenir acaba?
Ya biz apaylıyız şu an. Yani bizde yeni ekonomik modelin yeni olan tek tarafı var. Çok yüksek enflasyona rağmen süper negatif reel faiz. Negatif reel faiz süper ama. Çünkü nihayetinde %80 üzerinde bir enflasyon var ama yani nereden baksanız İstanbul'da enflasyonu hesap ettiğinizde ya da Anadolu'da gerçekte enflasyon %200'lerin üzerinde. Bu çok belli. Nihayetinde buna rağmen düşürülen faiz ortamı var. Bizde bol para politikası bol bol para politikası haline geliyor. Tabii bu bollukta şimdi insanlar dövize önce koşarlar 94 ve 2001'de olduğu gibi. Ama onun alternatifi şimdi KKM ve kur korumalı mevduat günden güne büyüyor. En azından insanlar orada kendilerini dolar bazında koruyunca rahat hissediyorlar. Bu da yanlış değil. Çünkü para kazanmak zor, servet edinmek zor, serveti korumak daha zor. Tabii bu politikayla bir yılda uzatıldı biliyorsunuz, dün açıklandı bu. Bence isabetli bir karar çünkü orada ben bu işi bitiriyorum dediğiniz zaman 65 ila 75 milyar dolarlık talep yaratırsınız piyasada. Orada KKM'ye para yatıran adamın aklına ilk gelecek şey koşa koşa döviz almak olur. O sebeple de uzatılması isabet oldu. Belli ki seçime kadarki tutum KKM ve benzeri yollarla kuru çok fazla zıplatmadan tutmak olacak. Tabii şimdi hal böyle olunca biz dünyadan ayrışıyoruz. Yani öbür tarafta ki para yönetimiyle bizdeki aynı değil. Böyle bu parasal moluk bizim borsamızda pozitif etkilemeye devam eder. 9 aylık bilançolar tabii ki belirleyici olacaktır. Şimdi gelecek onlar ama muhtemelen pek çok firmada biraz evvel anlattığım bu enflasyonist kârların devam ettiğini göreceğiz. Mesela bankacılık sektöründe son çıkarılan tebliğlerle özellikle teşvik edilen bono alımları gerçekleşince bono fiyatları yukarı gidip faiz aşağı düştüğü için bu çeyrekte geçici de olsa ciddi kâr yazacak. Geçici diyorum çünkü bir sonraki turda o bono faizleri yukarı giderse o sefer de zarar yazacaklar. Bu geçici kârlarında bu bilançoda etkisini bankalarda görürüz diye düşünüyorum. Tamam, bunu herkes biliyor. Onun için de ilave fiyatlama yapılmıyor. Keza özellikle biraz evvel söylediğim bazıları üretip de satabilenler ki firmalarımızın çoğu bunu başarıyor. Demir çelik sektörü ve birkaç sektör hariç çok etkilendi Rusya'dan onlar. Ciddi buraya hurda ve mamul girişi var. Her ne kadar ambargo da olsa Rusya'ya değişik yollardan gelen bu girdilerle fiyatlar çok aşağı geldi. Birkaç sektör hariç diğer sektörlerde ciddi kârlar göreceğiz. Lafın özü şu ki uyguladığımız para politikasıyla biz easing'i inanılmaz artırmış durumdayız. Bu da seçimlere kadar borsanın parasal bolluğun etkisi altında devam edeceği manası taşıyor.
Evet, yani siz seçimlere kadar diyorsunuz. Doğru, seçimlere kadar burası bu şekilde gidecek gibi gözüküyor. Umut Ceylan'da 2022 yıl sonu için öngörünüzü sormuş. Yani burada hani bir seviye öngörünüz var mı? Siz 100 yılı nasıl tamamlar demiş.
Bence 3700 puan endekse bu bilanço döneminde yine çıkarız. 3700 endekse bankacılık manipülasyonuyla çıktık. Şimdi tekrar 3500 endeksin üzerindeyiz ama bu sefer bankalar için içinde yok. Endeks hesabı çok değişik bir şey. Şimdi her endeks konuşuyoruz ya, dünyada da öyle. Yani 3 tane firma Amerika'da bilanço açıklıyor, çok iyi geliyor bilanço. Bir bakıyorsunuz endeks 1000 puan değişmiş Dow'da ya da S&P'de ya da Nasdaq'ta. Bizde de öyle. İMKB 100, halka açık 100 tane şirketin İMKB 100'e büyüklük olarak girmeyi hak eden, tabii ki kriterleri var bunun. 100 şirketin halka açık kısımlarının piyasa değerinin, hesaplanan piyasa değerinin, o anda hesaplanan piyasa değerinin 1987 bazı yıl değerine bölünmesi yoluyla hesap ediliyor. Yani burada böldüğünüz bir rakam var. 10, onu 2'ye bölmek demek eşittir 5. 2 buradaki 1987 yılı baz değeri. O hiç değişmiyor. Öyle düşünelim. Sadece o baz değerinin içinde bedeli sermaye artımları ve temettü ödemeleri artırıyor ya da azaltıyor baz değeri. Ama bölünen kısım, bölen ve bölünen kısımda bölünen kısım sürekli değişiyor gün içindeki hareketlerle. Şimdi 100 farklı şirket var. Bunların hepsi armut değil. Elması var, armudu var, kabağı var, karpuzu var. Farklı ağırlık ve büyüklüklerde. Öyle bir hale geldik ki biz. Bu 100 hissenin 10 tanesi toplam büyüklüğün %90'ını temsil eder hale geldi. Mesela tek başına Sasa. Piyasa devi oldu. Onu hak ediyordur, etmiyordur, ona hiç girmiyorum, ilgilenmiyorum. Ama bu hafta içinde 205 milyar lira piyasa değerini gördü. Basit bir örnek vereyim, mukayese olsun diye. Koç Holding çok büyük bir şirket. Belki Türkiye'nin en değerli holdingi, belki de öyledir diye düşünüyorum içindeki varlıklarla. 125 milyar lirada. Yani Sasa bunu geçti. Siz Sasa'yı alıp da fiyatını %20 yukarı çektiğinizde endeksi %5 yukarı alabiliyorsunuz. Bir tane hisseyle. Şimdi bunun yanına 2-3 tane daha koyun, endeksi %20 yukarı almak çok kolay. Niye bunları anlatıyorum? 2022 bu son endeks hedefiniz ne? Endeks daha çok yukarı gider. Yani nihayetinde hesap bu ya, anlaşıldığını düşünüyorum. Bu hesapla endeks mühendisliği dediğim şey yapılıyor artık. Future'ı da var ya bu işin. Orada da spotla kapatılıyor bunun kapanışları. Bu sebeple de bu endeks mühendisliğini yapanlar iyi para kazanıyor. Bu mühendislik içinde hazır seçim var, hazır parasal bolluk var, hazır enflasyonist karlar var. Muhtemelen biz 2,5 sentin üzerinde bir değerle gireriz. Kabaca 19-20 lira alsak seçime giderken kuru, ki git oraya da çıkmayabilir ama öyle olsun. Hani enflasyon var, velev ki öyle oldu. O da 5000 endeks demek. Seçime giderken, o koşuyu yaparken 5000 endeksi ben olası endeks değer seviyesi olarak görüyorum. Aşılabilir de, bu tamamen o anki koşullara bağlı olacak. Bu endeks hesaplarına bağlı olacak. Tekrar ediyorum, hak ediyor, etmiyor hesapları burada hiç yapılmıyor. Çok para bazen balonun çok şişmesine sebebiyet veriyor. Ama şişiyor balon. Biz bunu 94'te de gördük, 2001'de de. 2001'de 5000 endeksten 13500'e gittiğimizde ben artık hisse bulamıyordum. Yine bulamıyorum şu an. Bulamıyordum. Diyordum ki ya tamam, buraya kadar öyle olmadı. 21.000'e gitti endeks. O 13500'den 21.000'e koşarken, 21.200 endekse koşarken endeks 2001 yılında kağıtlar 3 misli prim yaptı. Yani biz bir tur daha gittik ama 3 misli prim yaptılar. Bir de o çok pahalı bulduğum fiyatların üzerine. O yüzden de bir noktadan sonra bu iş bir oyuna dönüyor. Çok doğru ama dünyanın bütün ülkelerinde böyle. Biz tabii daha sığ piyasayız, daha manipülatif piyasayız. O yüzden bizde iş daha farklı cereyan edebilir. Yılın sonuna kadarki süreçte 3700'ün üzerinde bir endeks görebiliriz. Ama en kötü 3700 endeks yine bu bilanço döneminde test ediliyor olacak.
Evet. Demin manipülasyon demiştiniz. Tam da onunla ilgili aslında Remziye Öktem ilk soruyu sormuştu. BIOK'ta ve borsada yaşanılan sert hareketlerden ve düzenleyici kurumun aldığı kararlardan sonra arbitraj fonları bu durumdan nasıl etkilendi diye sormuştu.
Hiç etkilenmediler. Yani orada nakit uzlaşmaya falan geçilseydi yöntem olarak arbitraj fonları etkilenir. Hatta geçerlilikleri kalmazdı ama o piyasaya zarar verirdi. Arbitraj fonları çok önemli bir vazife yerine getiriyorlar. Arbitraj oluştuğunda evet, vadeli tarafta single stock dediğimiz hisse senedinin dayanak varlık olarak hisse senedinin alındığı kontratta short oluyorlar. Yani satıcı kısa pozisyonda oluyor ama piyasada long oluyorlar. Yani hisseyi satın alıyorlar. O sebeple de çok büyük türbülanslarda bile hisse senetlerinin çoğunun taban olmadığını görüyoruz biz. Özellikle de bu single stock olanların olmadığını görüyoruz. İlk defa farkı yaşadık ama bunu yaşamamızın sebebi şuydu. Arbitraj fonları çoğu shortken bu özellikle bankacılık sektör hisselerini ve aynı anda da vadeli kontratları alanlar ikisinde de longdaydı. Sıkıştılar. Sonrasında da tabii ki özellikle senet taban olurken kontrat tarafı da taban oldu. Çünkü ellerinde o kadar çok long pozisyon vardı ki karşılığında senet taban olduğu için, yani senedi tabandan almanın arbitrajlar için bir manası olmadığı için, onu öngöremedikleri için, devrede olmadıkları için adamlar sonunda acayip bir para kaybedip muhtemelen de battılar. Normal koşullarda bir arbitraj fonunun işleyişi T anında işlem yapıldığında aslında o pozisyonun vade sonu itibariyle sadece sabredildiğinde kapanışı gerçekleşince o anda karın yazılması şeklinde cereyan ediyor. Yani işlem yapıldığı an aslında kar yazılıyor. Orada tek sıkıntı o kontratın vade sonunda kapanacak olması. O vakte kadarki süreçteki değişimlerde de hisse alınmış oluyor. Oradaki yazılan zararın önemi yok. Öbür tarafta future kontratta tersi bir gelişme olursa tamamlama yapılıyor. Şimdi bu koşullarda bir değişiklik yok. Sadece düzenlemeyle, yeni bir düzenleme açıklandı bir yokta. Özellikle bu single stock tarafında dayanak varlık teşkil eden varlık türlerinde toplam alınabilecek pozisyon miktarı yarı yarıya kısıtlandı. Hal böyle olunca da bundan sonra herkes ben istediğim kadar pozisyon açarım modunda olamayacak.
Evet. Peki bu enflasyon maskesi konusunda Mehmet Bey, Selim Örsan'ın sorusu. Acaba diyor enflasyon muhasebesine geçişte geç mi kaldık? Bu konudaki görüşleriniz nedir?
Vallahi geç kaldık, erken kaldık. 2023 sonuna kadar yapılamayacak. Yani bu soru yerinde ama şu an mesela gereksiz, neden? 2023 seçim bittikten sonra olacak. Yani 31 Aralık 2023. 2023'ten sonra da zaten enflasyonun artık artış hızı eskisi gibi olmayacağı için anlamını yitirecek. Şu an olmalıydı. Yani geçi evveli kalmadı, bitti. Şimdi orada da benim bir izahım var. Şimdi enflasyon muhasebesi karları düşürür. Karları düşürmesi vergi matrahının düşmesi demek. Şimdi ben kamu maliyesini yönetiyor olsam ben de böyle yapardım. Hazır karlar patlıyorken sebebi enflasyon bile olsa kurumlar vergisini almak isterdim. Bakın yılın sonu geldiğinde siz program yapıyorsunuz lütfen takip edin. Türkiye rekor kıracak kurumsal vergi tahsilat tarafında. Muhtemelen öyle olacak. İlk defa ama yani bu şimdi tam rekoru kıracağız da Türkiye'nin o ekonomi süper harikayız dedirtecek bir şey değil. Bizim temel sorunumuz kur tarafında. Döviz açığı tarafında. Bugün Merkez Bankası brüt rezervleri tamamla net rezerv rakamına bakıldığında tarihinde hiç olmayacak kadar enteresan bir noktadayız. Evet ihracat artıyor diyoruz ama dış ticaret açığı inanılmaz rekorlar kırıyor yani. İthalat daha hızlı koşuyor ihracattan. Kimse bunu konuşmuyor. Hal böyle olunca da tabii cari açık durdurulamaz halde devam ediyor bu enerji pahalılığında. Dünyanın da sıkıntısıdır. Bakın Avrupa'da fabrikalar duruyor şu an enerji maliyetlerinin artmış olması sebebiyle. Bizde de benzer bir sorun var ama bizim sorunumuz en sona gidiyor. Dış ticaret açığı, patlayan dış ticaret açığında kilitleniyor. O yüzden de içeride TL bütçemizi tutturuyor olsak bile dediğim gibi temel sorunumuz hala yabancı para birimi cinsinden yükümlülüklerimiz.
Evet. Şimdi bir izleyicimiz bir soru yöneltmiş. Tam aslında soruyu da anlayabilmek adına kendisine bir kere daha sorarız ama ben anladığım kadarıyla yanıtlamaya çalışayım. Sonra da Mehmet Bey'e soralım. Bir e-posta zannediyorum. Yatırım fonu mu, aracı kurum mu, hangisini tercih etmeliyim demiş. Herhalde yatırım fonu mu alayım, hisse senedi mi aracı kurum vasıtasıyla demek istedi diye düşünüyorum ben.
Yok, yani ben belki yatırım ortaklığını da sormuş olabilir. Yatırım fonlarının benzeştiği şey yatırım ortaklıklarıdır. Bence onu sormuştur o. Yani yatırım fonu mu alayım, yatırım ortaklığı mı alayım? Çünkü yatırım fonu bir kapitalin neticede sermaye piyasası ürünlerine yatırılması sonucu fon paylarına bölünerek arz edilmesi olayı. Yatırım ortaklığı ise yine bir kapitalin yine sermaye piyasası ürünlerine yatırılarak anonim şirketin sermayesi ve onun yatırılması şekliyle tesis edilmiş hali. Payların tamamı halka açık ve borsada da işlem görebiliyor. Bunu mu alayım, öbürünü mü alayım diye sormuştur. Göreceli bir kavram o. Yani yatırım ortaklığı, fon. Hangisi iyi yönetiliyorsa onu almak lazım. Yani yatırım ortaklığını evet. Da birileri yönetiyor, fonu da birileri yönetiyor. Türkiye'de evet. Temel sorun özellikle bireysel emeklilik fonları patladı gidiyor. Bizim borsamıza o da destek veriyor. Ama bireysel emeklilik fonları tabii ki hisseyi seçenler muhakkak son 3 yılda gülmüştür yüzleri de. Maalesef iyi yönetilemiyor çünkü oradaki para çığ gibi büyüyor. Herhalde fon yöneticileri orada şöyle bakıyorlar. Nasıl olsa para geliyor, boş ver, geçelim modunda. Son özellikle 6-7 yılda en büyük şikayet konusu bu bireysel emeklilik fonlarının getirileri hikayesi. Yani bu kadar sermaye piyasası volatilitesinde getiriler oldukça düşük. Ha şöyle altını seçmişsindir. Altın 1930-1940 ons dolardayken almışsındır. Şu an 1600 dolar. Fon yöneticisi ne yapsın? Yani o düşüş evet, muhakkak o fonun değerini düşürecek.
Evet. Bir de orada tabii şöyle de bir şey var. Fon yöneticilerinin çok fazla kısıta tabi oldukları alanlar var. Birincisi bu. İkincisi de bu fon yönetim ücreti kısmında aslında emeklilik şirketi çok büyük bir pay aldığı için yani burada aslında fon yönetim şirketlerinin, portföy yönetim şirketlerinin gerçekten buradaki gelirleri, buradan gelen gelirler oldukça düşük olduğu bunu da vurgulamak lazım. Ama tabii burada da seçerek özellikle de BEFAS artık devreye girdi. BEFAS üzerinden seçim yaparak iyi fonlar, iyi perform eden fonları da tabii yatırımcılarımız seçebilirler. Onu da söylemek lazım. Bir de bu izleyicimiz Mehmet Bey hangi ülkenin borsasını önerirsiniz diye sormuş ama böyle bir öneriniz olabilir mi acaba? Türkiye borsası
yok, diyeceksiniz. Yok, yok tabii ki öyle bir şey. Ama ben mesela hep düşünüyorum Amerika'da iş yapsam daha çok para kazanırdım. Mesela 28 bin endeksin altında biraz evvel anlattım ya sadece Dow'da endekse yatırım yapsam para kazanırdım. 28 bin endekse kadar çekilen endeks 31 bini gördü. O 3000 puan çok büyük para demek. Acayip para demek. Ama tabii yani şimdi nerede yapacaksın? Neye hesabını açacaksın? Yani dalgalı sularda gibisin. 36 senedir borsacıyım. Kendi borsamdan başka hiçbir yerde yatırım yapmadım. Ülke borsası önermek tabii ki Amerika'da Amerikan endekslerine, Amerikan hisselerine biraz bilgi sahibiyseniz yatırım yapılabilir şüphesiz. Amerika büyük deniz. Boğulmamaya dikkat edilerek yapılabilir. Ama asıl fırsat bence Avrupa'da ortaya çıkacak. Şimdi bu resesyon Amerika için ne kadar gerçeklikten şu an uzaksa öyle görünüyor. Gelen dataları konuştuk ya başında programın. Bu tarafta, bu özellikle Avrupa tarafında üretim kaynaklı, üretimin kesilmesi kaynaklı resesyon çok hızlı gelişecek bence. O da onların endekslerini daha çok etkileyebilir. Böyle saçma sapan yerlere gidebilir mesela Almanya'da endeksler. O sebeple ben olsam orayı takip ederim. Avrupa endekslerini şu an. Çünkü düşüşler büyük fırsat yaratır.
Evet, düşüşler alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Başka bir izleyicimiz de gene ilk soruları soranlardandı. Şimdi bu diğer ülke borsalarını konuşurken Brezilya borsasını soruyor Mahmut İlhan Çetin. Diyor ki Brezilya borsaları FK olarak en ucuz borsalardan biri, dolar bazında kaybettirmeyen ve %10 temettü ödeyen bir borsa demiş. Doğrudan bu borsaya yatırım yapan fonumuz var mı? Doğrudan Mahmut Bey, böyle bir fonumuz yok. Yani direkt Brezilya'daki hisse senetlerini portföyüne koyan bir fonumuz yok. Ama bazı fonlarımızın içinde Brezilyalı şirketlere yatırım yapanları olabilir. Hani buna fonların portföyde alım raporlarından bakmak lazım.
BRIC fon işte, olabilir Serra Hanım. BRIC fon. İçinde Brezilya'da var onun. Yani birkaç tane firma onu kurmuştu. BRIC fon. Onlara bakabilirler.
Şey, emeklilik tarafında var o. Yatırım fonları tarafında zannediyorum birik fon yok ama emeklilik tarafından eğer almak isterseniz orada Mehmet Bey'in dediği gibi öyle bir fon var, kurmuştu bir şirketimiz. Anadolu Hayat Emeklilik'ti galiba. Evet. Ona bakabilirsiniz. Şimdi burada şeyden sonrası aslında önce bir 13 Ekim'e gelelim. Alp Yazgan'ın sorusunu soralım. Hisse fonlarına girmek için 13 Ekim beklenmeli mi? 13 Ekim sonrası beklentiniz nedir? Bu ABD enflasyonu sonrası demişler.
Hisse fonu hangi hisse fonu bir kere? Şimdi ABD enflasyonu konuşuluyor. Yurt dışı fonlarsa bence daha beklemek gerekiyor. Acele etmeden. Aralık ayı en uygun olur diye düşünüyorum. 2023'e girmeden. Türkiye'yi konuşuyorsak bilançolar sonrası. Çünkü bilançolara kadar basın bel düşeceğini zannetmiyorum. Bilançoların da iyi gelenleri fiyatlanır, bir müddet direnir endeks ama ondan sonra işte nasıl bankacılık operasyonunu bahane ettiysek bir bahane bulup yine realize oluruz. O realizasyonlarda ama seçime giderken en azından önümüzdeki 5 ay için pozisyon fonlarda, hisse yoğun fonlarda pozisyon alınabilir.
Bir güzel bir soru var. Aslında ben de bunu merak ediyorum. Mesut Akgün'ün sorusu. Jeopolitik ve stratejik gerilimin tamamen fiyatlandığını düşünüyor musunuz demiş Mesut Bey.
Ya hiçbir zaman tamamen fiyatlanmaz. Onlar gerçekleştikçe fiyatlanır. Ama oturup da böyle en kötümser haliyle Çeşmebaşı hikayesi gibi gelecekte bu da olacak deyip şimdiden negatif düşünüp onu fiyatlamaya kalkışırsanız para kaybedersiniz. En iyi örneği Rusya-Ukrayna savaşı. 1,5 gün sürdü. Bütün borsalarda etkisi. Aslında çok ciddi bir olay. Hala savaşıyorlar. Nükleer savaş konuşuluyor. Durmadan Rusya tehdit edip duruyor. Kimse ama onu fiyatlamıyor. Ne zaman fiyatlarlar biliyor musunuz? Olursa, Allah korusun, olmasın tabii de. Yani Türkiye için şimdi bu sorun niye geliyor? Yunanistan'la sürekli Amerika bir şeyleri kaşıyor. Çok belli. Nasıl Rusya-Ukrayna savaşının mimarı Amerika'ydı. Avrupa değil de Avrupa'da herhalde Amerika ava altından sopa gösterdi bu haliyle. Şu anda da Yunanistan'la Türkiye arasında Amerika bir şeyleri kaşıyor. Ama ben zannetmiyorum yani onların bir netice vereceğini. Şu an herkes kendi ikliminde. Yani Yunanlılar ne yapıyordu bilmiyorum da bizim tarafta çok netice vereceğini düşünmüyorum. Yani onun için fiyatlama sonrasında gelecektir. Öyle bir gerçekleşme olursa. Ama olasılığı fiyatlamayı tercih etmeyecektir piyasalar. Etmiyor da zaten.
Şimdi bir hisse senediyle ilgili bir soru var. Hani ben size sorayım ama hani isterseniz yanıt vermeye de bilirsiniz. Kıymet Hanım'ın sorusu. Sayın Aşçıoğlu diyor, Hektaş ve bu hafta bedelli açıklamasıyla ilgili neler düşünüyor diye sormuş.
Ya çok büyük fenomen. Şimdi zamanında böyle bedelli sermaye artırmaya Ektaş olduğu zaman biz onu satardık. Çünkü neden? Artırımın maliyetini sana yansıtıyor. Ektaş şu an onu yapıyor yani. Ayak çok rahat kendi karşılayabilirdi. Ama onu yapmıyor. Halkım da şimdi o sermaye artırımına katılacak. Şimdi birkaç tane fenomen şirket yaratıldı borsada. Biraz da patronları da itiyor. Ektaş patronların ittiği bir kağıt değil ama mesela Sasa, Kontrolmatik, ne bileyim Gesan, ne bileyim işte Kimpur vesaire. Bunlar hep muhakkak ki iyi patronları var. Onların da destek verdiği hisseler ama şimdi iyi patronaj da bir yere kadar bir şirketin ederi var. Mesela Sasa anlattık ya Koç'u geçmiş. Neden? Efendim 20 milyar dolar daha yatırım yapıyor. Yatırım yapacak da o yatırımlar acaba nasıl netice verecek bilmiyorsun. Yatırım da risktir ya. İnşallah çok iyi olur çünkü Türkiye için iyi şeyler vaat ediliyor. Keza Hektaş biz firma olarak ziyaret yaptık onlara. En az 10 konuda Ar-Ge çalışması yapıyor ama arkadaşlar şöyle bir sıkıntı var. En sonu ben dönüp kâra bakıyorum. Hektaş'ta ben bir kâr görmüyorum. Yani bakarsanız fiyat kazanç oranına 50'ler, 35'ler havada uçuşuyor. Bu şu demek yani yatırımınızı eğer temettü öderse 35 VK 35 yıl sonra geri alabilirsiniz demek. Ev alsan daha iyi İstanbul'da. Hani kira ile yatırımı örtmek daha kolay şu an. 16-17 yılda kapatabiliyorsun. Hatta şimdi kiralar çok arttı ya. Ev almak daha mantıklı o Hektaş yerine ya da Sasa yerine. Şimdi Sasa 4 lirayken, Sasa 14 iken, Sasa 20 iken iyiydi. Ya da Hektaş geçen işte 2 hafta evvel 40 iken iyiydi. Bedelli sermaye artırımı yapacak, fiyat coşuyor. Yani herhalde millet kullansın diye. Ya da içinde birileri var. O insanlar onu alıp fiyatını yukarı çekiyor. Şunu söyleyebilirim gönül rahatlığıyla. Hektaş Arkadaşı kadar ucuz değil. Sadece fenomen bir ise. Titan'a benziyor. Titan'da da öyledir. Çiftlik Bank öyleydi mesela. Birileri para koymaya başlar. İlk koyanlar parayı kazanır. Sorun yok. Ama en sona doğru gidildiğinde sondakiler banko batar. Çünkü neden? O bir Titan. Saadet zinciri. Borsada hisse senetleri böyle değil tabii ki. Onların kurumsal bir varlığı var. Neticede tüzel kişilik. Nasıl ben bir kişiyim, siz bir kişisiniz, o da bir kişilik. Ve hayatiyeti de hani okulda da bize öyle öğrettiler. Ömrü boyunca kâr etmek temel amacı. Hektaş da iyi bir firma fakat fazlaca fiyatlanmış bir firma. Ben olsam dikkat ederdim. Bunu Titan benzeri yani Titan benzeri olarak nitelemek için anlatmadım. Ama iş bazen öyle hal alıyor ki burada tabii ki elinize hisse olduğu sürece onun bir değeri olacak. Asla batmazsınız. Yani paranız asla sıfırlamaz. Ama kâr edeceğim derken uzun bir vadede bekliyor da olabilirsiniz. Çünkü dediğim gibi fiyatlar eski noktalarında değil, şirket değeri de eskisi gibi değil. Bir zamanlar ona iskontolu diyorduk. Artık ben iskontolu falan diyemiyorum.
Evet. Teşekkür ediyoruz. Bir
Estağfurullah.
izleyicimiz, katıl izleyicimiz size öncelikle Selim Bey geçmiş olsun demiş. Sonra da der ki
Teşekkürler.
sizce Dow Jones ve diğer ABD endekslerindeki bu oyun ne kadar zaman daha devam eder? Fırsat maliyeti can yakıyor. Acaba bu fonlardan tedricen çıkmak mı lazım?
Bence geç
Amerika.
kaldınız. Geçmiş olsun. Belli ki bu arkadaşımız o fonları taşıyor. Geçmiş olsun. Oradan çıkmak lazım. 35 bin 37 bin arası belki de satmak gerekiyordu bu faiz artırımı kararı geldiği zaman. Ama şimdi tam tersi. 28 bin endeks seviyesinin altına gelirse DAV'a mensup herhangi bir fon varsa ben onu almayı tercih ederim. Ama beklerim yani çünkü hala faiz artımları devam ediyor. Belli ki daha iki toplantı boyunca devam edecek belki de 3 yıl sonuna kadar. Yıl sonuna kadar izleyip bu aşamada almak için fırsat kovalarım. Satmak isteyen için fırsatlar daha aşağıdan alma fırsatları azaldı ama hala var. Fakat daha önce yapmak lazımdı. Şu an yaparsanız aportta takip etmeniz gerekiyor. Çünkü her an bir gelişme yaşanıp endeksler tekrar yukarı dönebilir. Fakat dediğim gibi 3 ay boyunca çok Amerika'da ben endekslerin tekrar yukarı dönüp de uptrend'i başlatmasını beklemiyorum. O 3 ay için riske alırım diyorsanız hani satıp Aralık ayı gibi biraz evvel de söyledim tekrar dönebilirsiniz. Başka?
Aradık ayı. Evet. Şimdi ben biraz da petrol soran bir izleyicimiz var. Yani geçtiğimiz hafta çarşamba günü bu OPEC artının toplantısı, buradan çıkan günlük 2 milyon varillik kısıntıya gidilmesi ve sonrasında da işte 98 Brent galiba en son baktığımda 98 dolarlara kadar çıktı 93'lerden. Geçtiğimiz hafta da bir daha düşüktü, 85'lerde falandı, epeyce bir düşmüştü. Buradaki hani sizin görüşleriniz nedir petrolle ilgili? Çok volatil olduğunu da biliyoruz. Burada bir fikir beyan etmek de çok zor aslında Mehmet Bey, ama ne dersiniz?
Fikir beyan edebilirim canım, ne olacak? Bu petrol üreticilerinin hepsi üçkağıtçı, çok belli. Ya az evvel söylediğimin arkasındayım. Dünya manipülasyon üzerinde duruyor. Yani sadece bu Türkiye'nin meselesi değil. Biz sadece kendimizi kötülemeyi çok seviyoruz. En kral manipülasyonu geçen hafta Araplar yaptı ve Amerika eliyle yaptı bence. Çünkü Amerika bir şey demeden Araplar yapamaz. Mümkün değil yani. Sadece Biden, işte timsah gözyaşı diyorlar ya, o gözyaşlarını döktü. Adamlar fiyat geri gelmesin diye üretimi kıstılar. Nerede öğrendiler onu? Pandemide eksi fiyatlara gidildiği zaman. Sizinle değil ama başka yaptığım programlarda ya demiştim ben. Çok basit, üretimi durduracağınızı açıklayın, fiyat toparlar. Nitekim öyle yapmışlardı hatırlarsanız. Eksi fiyatlardan öyle tekrar yukarı gitmişti. Şimdi bunu öğrendi ya bunlar. Fiyat 80 doların altına Brent sarkacakken OPEC'te hemen toplantı, Arapların baskısıyla da üretim kısıtlaması ve fiyatların toparlanma beklentisi yaratıldı. Bence ama toparlamayacak. Çünkü biraz evvel ta başında konuştuğumuz, dünyada alım gücü azalıyor ve insanlar maliyetlerini düşünmek zorunda. Türkiye'deki durumu istisna ve müstesna görüyorum seçime giderken, ama dünyada böyle. O yüzden de petrol tüketiminin azaldığı bir noktaya muhakkak geleceğiz biz. Olacak yani bu. O nedenle de onlar istediği kadar üretimi kıssınlar. Petrolde ben 80 dolarların altında bir fiyat oluşumu bekliyorum. Yine millet uçuyor. İşte görürsünüz bak, şöyle olacak, böyle olacak. Onu da şuna dayandırıyorum. O treni bence petrol üreticileri kaçırdı. Nerede? Bundan 12 yıl evvel 145 dolara çıktığı zaman varil fiyatı. O vakte kadar dünyada motor teknolojisinin değişmeye niyeti yoktu. Çünkü Ar-Ge çok ciddi para gerektiriyor. Ar-Ge'ye para yatıracak firma sayısı da bir elin parmakları kadar dünyada. O iş Honda ve Toyota tarafında devam ediyordu. Özellikle elektrikli otomobiller Prius'la Amerika'ya 2009 yılından itibaren girmeye başlamıştı hibritlerle beraber. Şimdi bakıyorsunuz dünyaya, bize de dahil, her yer elektrikli araba, otomobil üretim merkeziyle dolu. Avrupa diyor ki 2023 demiş, şimdi 25'e çektiler onu. 2025'te full elektrikliye geçiyorum diyor. Böyle bir iddiası var. Şimdi bunlar olursa, daha henüz kamyonlar falan geçemiyor. O da geçerse işte tabii çok fena petrolcüler için kötü olur. Bu olursa petrol tüketimi yarı yarıya düşecek demek. Bu çok açık bu. Rafineri üretimleri de öyle. Bu durumda şu an kıstıkları şey otomatik kısılacak zaten. Ve hızlanırsa ondan sonra, ki bence Avrupalılar hızlandırmak isteyecek de, hatta bu enerji krizinde dünya da gördü petrole ve doğalgaza bağımlılığın ne kadar kötü bir şey olduğunu. Alternatifleri aranmaya devam edecek bence Ar-Ge çalışmaları da. Özellikle Arap alemi için ya da petrol üretenler için işin sonuna geliniyor önümüzdeki 10-15 yıllık dönemde diye düşünüyorum. Şu an evet petrolde manipülasyon devam eder, sıkıntı yok, ama uzun vadede petrolün geleceği yok bence.
Evet, aslında bununla bağlantılı olarak Cemil Bey'in sorusu, enerji maliyetlerinin artması 3. ve 4. çeyrekte üretim yapan şirketlerin karlarını olumsuz etkileyecekse, banka harici finansal hisselere İsmen gibi ve yenilenebilir enerji sektörüne, yani tam da sizin dediğiniz
bence gibi, yanılıyor. Yanılıyor. Enerji maliyetleri arttığında firmalar aptal değil ki, gidiyor onu fiyata yazıyor. Yani fiyatlar daha hızlı artıyor onu bahane ettikleri için. Ya arkadaşlar, görmüyor musunuz raflarda fiyatı? Enerji maliyeti arttı diye fiyat iki üç katına çıkıyor. En basit Türk Hava Yolları. Petrol fiyatı düştü, niye bilet fiyatlarını düşürmüyor? Hala %200-300 dolar bazında yüksek fiyatlar var. Tam şimdi bana telefonuma düşüyor, kampanyalar falan başladı yine, ama inanılmaz pahalı satmaya devam ediyor. Akıllıca çok para kazanıyor, kazanmaya da devam eder. Eğer rekabet unsuru sebebiyle yolcu kaybetmeye başlamazsa. Çünkü bakıyorum dışarıdaki havayolu şirketlerinin daha iyi fiyatlıyorlar. Daha ilginç fiyatlar var. Ama henüz özellikle Türk Hava Yolları ölçeğinde hava yollarını vurmuş değil bu. Bu en basit örnek ama rafta üretim yapan bir sürü firma için bu geçerli. Enerji maliyetleri artıyor. Üretimde bakıyorsunuz maliyet artışına %25 katkısı varsa fiyatı adam %120 artırıyor. 25 katkı vardı, ne oldu şimdi? Bahanesi tabii ki çok ve gerçek bahaneler. İşçilik artıyor, artıyor, bu artıyor diyor. O sebeple bunu fiyata yazıyorlar. Yani enerji maliyeti artmış ne olacak? Oradaki temel sıkıntı şu olur. Üretimi durdurursan ya da satamazsan sıkıntı olur. Ege Seramik belli bantlarını durdurdu. Dedi ki ya yani satış rakamlarım düştü, talep gelmiyor. Belli şeyler için ama o belli şeyler ne bilmiyoruz. Ya da Avrupa'da şişe cam Avrupalılar için yeni bir tedarik noktası olabilir. Çünkü cam üretimi neredeyse tamamen durdu. Ya da demir çelik üretimi Avrupa'da tamamen durdu. Yani üretmeyi başaran, bizde de maliyetler yüksek ama biz hala üretiyoruz. Üretmeyi başaran eğer ürettiğini satarsa çok ciddi para da kazanabilir. Yani neymiş? İşin o kısmı öyle olmuyor. Yani şimdi gelecek 9 aylık bilanço. Bakalım şişecam ne kar post edecek. Göreceğiz hep beraber yarıyor mu yaramıyor mu. Ama finansal sektör tarafında katılıyorum. Bankacılık sektörü evet seneye bu paralar olduğunu bilmiyorum ama leasing, factoring ve benzeri şirketler bu denli fiyatlanmadı. Ciddi fırsatlar var orada. Onun için onlarda fırsat arayışı olabilir varlık yönetimi şirketlerinde. Aracı kurumlarda evet iş menkul burada herhalde daha çok kastediliyor. Oldukça ucuz. Çünkü ciddi para kazanmaya devam ediyor. Gerçekten Türkiye'nin en büyük yatırım bankası. Ama diğer aracı kurumların karlarında bu seneden sonra bu kadar ciddi kar olur mu? O muğlak. Geleceği göremiyorsanız fiyatlamayı bir noktada artık gelecek için yaptığımız için yapamaz hale gelirsiniz. Bütün aracı kurumlar değil ama özellikle finansal kurumlar, az evvel saydıklarım, belki sigorta şirketleri bile, çünkü bu yılı çok kötü geçirdiler. Şimdi bir dengeye oturdu onlar. Önümüzdeki yıl çok enteresan olabilir. O sebeple bunlar da varsa uzun vade sabrınız pozisyon alınabilir.
Evet, yenilenebilir enerjiyi de önerir misiniz gene sektör olarak?
Öneririm ama orada inanılmaz fiyatlandı. Yani baktığınızda hala fiyatlanabilir, gidecekleri yerler var. Ama şimdi ben önersem ne olacak? Yani ne bileyim Hun Enerji çok beğeniyordum. 1 lira 70 kuruştu. Şimdi almış başını gitmiş. Yani nihayetinde o 1.70'lik fiyat yok ya artık. Neredeyse 2 katı hatta 2.5 katı artmış fiyat. Fiyatlar yerinde durmuyor. Önerilerimiz var şüphesiz ama belli bir kar seviyesine ulaşıldığı zaman o öneri kapanıyor. Şu an yenilenebilir enerjide hala yukarı potansiyeller var ama eskisi kadar kazanç imkanları bence yok. O ancak 9 ay filançolar görülür. Kimin kazanç imkanı var ona göre şekillenir.
Evet. Peki havacılık sektörüyle ilgili beklentileriniz neler? Gene katıldan Baransal Bey'in sorusu.
Bu yıl iyi geçecek yani o çok belli. Bu yıl oldukça iyi geçecek. İşte anlattım ya biraz evvel çok ciddi para kazanıyor. Kazansın da zaten. Ama hep anlatıyorum ben. Şimdi 13 liraydı Türk Hava Yolları. Şimdi gidiyor 100 liraya mesela oraya doğru koşuyor. Artık riskler başlıyor. Neden? Her şeyi fiyatlamış oluyorsun. Ne bileyim havacılık datalarındaki en ufak bir bozulmada bu sefer tersine realizasyonlar çok sert gelir. Çünkü çok para kazanıldı ya. Onun için de bundan sonra onları alırken bu manada düşünerek hareket etmek belki de karı hızlı ve kısa kesmek gerekiyor. Bu maliyetler, bu maliyet, bu alış seviyelerinde.
Evet. Ben son soruyu yönlendireceğim Mehmet Bey. Sizi de nasılsınız çok da istemiyorum. Hep böyle seçime kadar olan süreci konuşuyoruz. Şimdi bir izleyicimiz Seyfullah Alkan seçim sonrasını sormuş. Enflasyon ve seçim fiyatlaması sebebiyle borsada yükselişler sürüyor ama seçim sonrası faiz artışları olursa borsada ciddi düşüşler görür müyüz? Sizce nasıl yorumlamalıyız diyor.
Faiz artmasa bile faiz zaten daha fazla inemeyeceği için her şey seçime kadar olur. Seçim sonrası o kazanmış, bu kazanmış, şu kazanmış fark etmez. Bütün bu pozitif fiyatlama, şimdiye kadar fiyatlama tersine dönebilir. O nedenle de pozisyonları alırken özellikle seçim sonucu ne olursa olsun daha uzun vadede elde kalsa bile gelecek vadecek şirketleri seçmeye özen göstermek lazım. Seçimlere girene kadar sürede endeks evet pozitif ama seçim yaklaştıkça muhakkak birileri de o seçimi satın almak istemeyecektir. Bu gözle bakarak hareket etmekte fayda var. Ha, seçim sonrası, seçimin sonucuna gelen iktidar partisi kim olacak ya da iktidar edecek kim olacak, neler yapacak, vaatleri ne olacak, bunun sonucuna göre tavır belirlenecektir. O da bir zaman alacaktır. O yüzden de tekrar uptrend'e dönmek, tekrar trend oluşturmak seçimlerden sonra zaman alır diye düşünüyorum. Seçim sonrası bir risk.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz Mehmet Bey, verdiğiniz
Ben
bilgiler için.
teşekkür
Çok sağ
ederim. Görüşmek
olun.
üzere.
Sevgili izleyiciler, evet, görüşmek üzere. İyi haftalar, bol kazançlar diliyoruz. Hoşça kalın.
Sağ olun.
Çok sağ olun Mehmet Bey. Çok